Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, sayfa 154. Sürpriz bir aşka kanat açmak. Celeste ve Paul, Boston'dan müthiş bir haberle döndüler. Şubat ayında evlenmeye karar vermişlerdi. Yine de benden hala onay bekler tavırları olması çok hoştu. Onları bütün kalbimle ve samimiyetimle desteklediğimi bilmeleri ve beni merak etmemeleri konusunda bir kez daha ikna olma ihtiyacındaydılar belli ki. İçimde en ufak bir endişe olmadan onlara yalnızlığımın beni bedbinliğe sürüklemeyeceğini tekrar tekrar anlatmak durumunda kaldım. Aslında kendimi hatırladığımdan beri geceleri yanımdaki odada yatmasına, bütün günlerini sadece benimle ilgilenerek geçirmesine, her ihtiyacımda kucağını, yüreğini bana açmasına, gözyaşı döktüğümde silmesine alıştığım sevgili mürebbiyemden ilk defa ayrılacak olmak bende farklı hisler yaratmıştı. Bir taraftan artık tamamen bağımsız ve hayatı tek başına göğüsleyebilecek olmanın heyecanını duyuyordum. Diğer taraftan da geçmişimi, memleketimi, ailemi, her şeyiyle hayatımı benimle ve benim için buralara kadar taşıyan ve yaşatan, bana ait bir parça benden alınıyormuş hissiyle, acı değil ama burukluk veren bir duygu taşıyordum. Hayatımın her değişikliğe ve bilinmeyene açılacağı zaman olduğu gibi şimdi de endişeli ama tatlı bir heyecan içindeydim. Gerçi Celeste'in sadece Greenwich Village kadar uzağa gidiyor olması, yalnız kalacağım kaygısından beni uzak tutuyordu. Her ihtiyacım olduğunda kolaylıkla ulaşabilecektim. Acaba Monsieur Ferretti'nin haberi var mıydı Celeste'in yaşamındaki bu büyük değişiklikten? Dadımın nişanlandığı haberini aileme yazmıştım ama mektubun ne zaman varacağı bir yana ellerine geçip geçmeyeceğini dahi bilmiyordum. Onlardan son gelen haber aylar önceydi. Babamın yolunda gitmeyen birçok şeyi iyi göstermeye çalıştığı çok bariz, zoraki haber yaratıp verme telaşındaki mektubu beni ürkütmüştü. Ama karşılığında sorduğum sorulara ne zaman, nasıl bir cevap alacağım belli değildi. Bütün aile fertlerinin tek tek yazıp zarfı doldurdukları mektuplardan eser kalmamıştı. Son aldığım mektupta babamın satırlarının sonunda annem de aşağı yukarı onun tekrarı olabilecek cümlelerle beni iyi olduklarına ikna etme çabasında bir şeyler yazmıştı. Babamın adeta resim çizer, annemin nakış işler gibi detaylı yazdıkları mektupların yerine sanki kullandıkları her fazla kelimeden bir başka şeyin eksikliğini fark edecek olmamdan korkup cümleler seçmiş gibilerdi. Beni ne kadar merak ettikleri ve bu kadar uzakta yapayalnız kalmış olmamdan ne büyük bir çaresizlik duydukları çok belliydi. Onlara her defasında hayatımın hiç de endişe edilecek bir durumda olmadığını anlatmaya çalışıyordum ama nafileydi. Kaldı ki birbirimizden aldığımız haberlerin yazıldığı ve karşıdakine ulaştığı zaman arasında öyle uzun bir ara oluyordu ki insan okuduklarının hala yazıldığı günkü realiteyi koruyup koruyamadığını bilemiyordu. Aramızdaki uzaklık artık sadece mekan olarak değil, zaman olarak da perçinlenmişti. İstanbul'da baba evimde ve ailemin hayatında yanlış ve üzücü bir şeyler yaşandığını hissedebiliyordum. Ama bunu ne sorgulayacak ne cevabını bulacak imkanım vardı. Bana anlattıkları kadarını kabullenmek ve inanmak zorundaydım. Aklıma gelenlerin sadece evham olduğunu kendime telkin ederek onlardan uzakta hayat mücadelemi götürmeye çalışıyordum. Celeste ve Paul, 5. caddedeki büyük katedralde evlendiler. New York karlar altındaydı ve sevgili mürebbiyem, belki de hayatı boyunca özlemini çektiği gelinliği içinde o kadar güzel ve mutluydu ki. Shanna ve ben de nedimeleri olarak krem rengi ipek satenden elbiseler giymiştik. Nikah töreni esnasında Celeste'i izlerken, belki de İstanbul'da kalmış olsaydık, bu mutluluğu hiçbir zaman yakalayamayacağını düşünerek sevinç ve mutluluk gözyaşları döktüm. Celeste'in düğününden sonra hayatımda ilk kez bomboş bir evde yapayalnız kalmıştım. Doğduğum günden beri benimle olan sevgili mürebbiyemin evimden ayrılması, onca sevdiğimden uzak kaldığım halde, ayrılığı ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde hem ruhsal hem fiziksel anlamda hissettiriyordu. Yine de hayatımı kolaylaştıran sevenlerimin korumacılığından birer birer uzaklaşırken, sanki kendi başıma mücadele gücüm törpülenmekteydi. Dünya savaştaydı, ailem çok uzaklardaydı, kocamı kaybetmiştim. Celeste kendi hayatını kurmuştu ve ben bütün bunlara rağmen bu büyük yalnızlığın içinde yaşımın gerektirdiğinden çok daha olgun ve kuvvetli olduğumdan emindim. Kendime acımamak ve güvenmek, benliğimi saran hiç kimsesizlik duygusunu alt ettiği için de mutluluk duyuyordum. Beni bir müddet için aşk macerasına girmekten alıkoyan belki de bu aşırı güven duygusu oldu. Kimseye dayanmadan ve yalnızlığımı paylaşmadan yaşamı tek başına götürebiliyor olmanın tadını çıkarmak istiyordum. Onun için aylar boyunca Nazir'in ardı ardına gelen davetlerini, her ne kadar beraber geçirdiğimiz o son akşamın saatlerini içim ısınarak hatırlıyor olsam da muhtelif bahanelerle geri çevirdim. Halbuki beni eve bıraktığı o gece yüreğimi saran heyecan ve coşku bana yeni aşkıma doğru pupa yelken yola çıkmaya hazır olduğumu fısıldamıştı sanki. Limanımda kalıp bu yeni maceramdan vazgeçmiş olmamın olgunlaşmaya başladığımdan mı yoksa erkenden ihtiyarladığımdan mı kaynaklandığını düşündüğüm çok olmuştu o günlerde. Ama her halükarda dostluk dışında hiçbir ilişkinin yardımına ihtiyaç duymadan hayatı taşıyor olabilmenin keyfini yaşamayı tercih ediyordum. Kendime ait bilmediğim bir zenginliği keşfetmiş gibiydim. Bu arada Celeste, Paul, Shana, Bill, Ezra ve ailesinin bana gösterdiği yakınlığın ve sevginin de tadını çıkarıyordum. Genellikle hafta sonları herhangi birimizin evinde veya dışarıda bir yemekte buluşup sıcacık dostluğumuzu devam ettiriyorduk. Günlerim, okulum, galerideki işim, derslerim, imtihanlarım arasında son süratle geçip gidiyordu. Celeste'in evden ayrılışından sonra en çok beraber zaman harcadığım Ezra olmuştu. Hoş sürprizlerle hayatımı renkli ve eğlenceli kılmakta birebirdi Ezra. Bazen yorgun argın galeriden döndüğüm akşamlar ya dairesinde hazırlattığı hoş bir akşam yemeğine çağırır veya Metropolitan'daki bir operaya veya Broadway şovuna aldığı biletlerle kapıda belirirdi. İşin garibi, onun benim için program hazırladığı hiçbir akşam bir başka meşguliyetim olmazdı. Aramızda harika arkadaşlıktan başka bir ilişki olmamasına rağmen her nedense sanki ikimizin zamanları hep diğeri için sorgusuz sualsiz saklanmış gibiydi. O ayırdığı her anı benim paylaşacağımdan emin, bense hayatıma getirdiği renkten ve dostluktan memnun, Ezra'dan başkası için vakit ayırmayı düşünmeden ve her davetini, programını tereddütsüz kabulle bir ilişki götürüyorduk. Bugüne dek ne davetlerinde rastladığım kız arkadaşlarından herhangi biri, ne de bir başka kadınla özel bir yakınlığı olduğuna dair bir işaret almıştım. Ancak açıklayamadığı bir ilişkisi olduğunu zaman zaman düşünsem de umursamıyordum. Görünen oydu ki Ezra aslında dersim ve işim dışında kalan hangi zamanda istesem o zamanı benimle geçirmeye hep hazırdı. Beraber çok eğleniyorduk, müşterek zevkleri paylaşıyorduk. Onun koluna girip yürümekten, kolunu omzuma atıp sarılmasından, alnıma, yanağıma kondurduğu sıcacık şefkatli öpüşlerinden hiç rahatsızlık duymuyor, kendimi yanında rahat, huzurlu ve mutlu hissediyordum. Yakışıklı, şık, zarif, sevecen ve güvenilir bir kavalye ile karşılıklı hayranlık üzerine kurulmuş bir yakınlık içinde hayatımdan çok memnundum. Onun gözlerinde, kahkahasında da kendi yansımamı görüyordum. Aramızda kelimelerle ifade edilemeyecek, birbirimizden başkasına ihtiyaç duymayacağımız bir arkadaşlık gelişmişti. 1916 kışı ve yazı geçip gittiğinde, aramızdaki bu derin arkadaşlık daha da pekişmiş. Yılbaşında Janine Stein'ın oğlunun bana olan ilgisi konusunda memnun bir tebessümle yaptığı imaları çoktan unutmuştum bile. O süre zarfında fiziksel bir ilişkiden kaçmamın sebebini kendime sorsam da, bunun Nesim'in bedenimdeki izlerini unutana kadar bekleme ihtiyacından mı, yoksa tenimde en son Nesim'in temasını saklama arzumdan mı geldiğini hala cevaplayabilmiş değilim. O yıl Ezra ile paylaştığımız ilginç yerlerden biri de yine Metropolitan Operası'nda izlediğimiz İspanyol besteci Enrique Granados'un meşhur piyano süitinden operaya uyarlanmış eserinin premieriydi. Hayatı boyunca denizden olağanüstü bir korkuyla uzak kalmış ve bu yüzden deniz aşırı hiçbir ülkeye konsere gitmemişti Granados. Ancak harp dolayısıyla 1914'ten itibaren Avrupa'daki konserleri iptal edilince, Metropolitan'dan gelen ısrarlı teklifleri kıramayıp gözünü karartmış ve bir cesaret eşiyle birlikte New York'a gelmişti. 28 Şubat gecesi katıldığımız premieri tek kelimeyle muhteşemdi. Milliyetçi esintiler eşliğinde son derece romantik bestelenmiş opera, Granados'un neden kimilerince İspanyol Chopin'i, kimilerince son romantik ve sanatçı dostlarınca bizim Schubert diye adlandırıldığını anlatmaya kâfiydi. O gece Granados'un melodileri bana, içimde, yüreğimin derinliklerinde uyandırılmayı bekleyen, hep Chopin'in tuşlarında bulmaya alıştığım hüzünlü mutluluğu yaşatmıştı. Operasının premierinden sonra sanatçı, Amerika'da arka arkaya birçok konser verdi, piyanoda plaklar doldurdu. Başkan Woodrow Wilson'ın davetiyle Beyaz Saray'da özel bir konseri de programına ekleyip, çok korktuğu deniz yolculuğunu bir kez daha yapıp ülkesine dönme zamanı geldiğinde, aradan geçen zamana rağmen ben hala operasının tesiri altındaydım. Ve bir sabah gazetede Sussex yolcu gemisinin İngiliz kanalında bir Alman denizaltısı tarafından torpillenerek batırıldığını okuyup, ölen yolcular arasında Granados'un ismini görünce, kısa bir süre önce hayatıma anlam katan bu olağanüstü sanatçı için uzun uzun ağladım. Nesim'den sonra artık kuruduğuna inandığım yaşlarımın aynı coşkuyla akabiliyor olmasına şaşırmıştım. Ve aslında hepsinin içinde halen Nesim'e duyduğum hasrete tuz basan bir parça olduğunun farkındaydım. Granados, Beyaz Saray'da konser verdiği için kendini İspanya'ya götürecek olan gemiyi kaçırmış ve Fransa'da Dieppe gidecek olan Sussex yolcu gemisine binmişti. Gemi batarken Granados can kurtarana bindirilenler arasındaydı. Ancak oturduğu sandaldan az ileride suyun içinde çabalamakta olan karısını görünce, hayatı boyunca su korkusu olmasına rağmen eşine yardımcı olmak üzere denize atlamış ve boğulmuştu. Daha kısa bir süre önce ruhuma yeni bir müzik kazandıran Granados, sevgili Amparo'suyla birlikte o hep korktuğu denizin derinliğinde son yolculuğunu tamamlamıştı. İşte Amerika doğrudan harbe henüz girmemiş olsa dahi gün yoktu ki bizlere harbin trajedilerini hatırlatmasın. Ama bu arada duyduğu üzüntünün boyutu ne olursa olsun herkesin hayata asılmak, daha farkında yaşamak gibi bir telaşı vardı. Belki de er geç savaşın kendilerinden uzak kalamayacağını hissetmek, insanları ellerinde kalan zamanı olabildiğince iyi yaşamaya, tadını çıkarmaya itiyordu. 1917 yılını karşıladığımız gece, aynı zamanda Bill'e güle güle anlamına geliyordu. Bill, New York Times'ın İstanbul muhabiri olarak görevlendirilmişti. Uzun zamandır delicesine özlediğim, çaresizlik ve merak içinde uzağında kaldığım güzel şehrime giden bir arkadaşımın olması, beni adeta kendim geri dönüyor gibi heyecanlandırmıştı. Aileme, evime yakınlaşacak, onlarla temasa geçebilecek birini tanıyor olmak beni deli gibi sevindirmişti. Shanna'nın üzüntüsünü paylaşıp teselli vermeye çalışırken, bir taraftan da Bill'in geri geldiği zaman bana evimden getireceği haberlerin heyecanıyla sarılmıştım. Zira son bir senedir ailemden sadece iki mektup alabilmiştim. Her ikisi de babamın muhtelif vesilelerle tanıştığı yabancılar eliyle olmuş ve bu mektuplarda da benim onlara yazdıklarımı aldıklarına dair hiçbir ipucu bulamamıştım. O gece tüm aile fertlerime ayrı ayrı yazdığım mektuplarımı ve hazırladığım küçük hediyeleri Bill'e teslim ettim ve İstanbul'a varır varmaz babamı araması için tembihledim. Gece boyunca Shanna'nın iki sene önce Nesim'i geçirdiğimiz yolculuğa göndermek üzere olduğu sevgilisine nasıl baktığını gördükçe içim titredi. Ve o zaman fark ettim ki ben ailemden gelecek bir haberin açlığıyla Bill'in geri geleceğini kesin görmüştüm. Oysa onun savaşın daha da acımasızlaşan şartları içinde İstanbul'a gideceğini, belki de hiçbir zaman varamayacağını veya varsa bile dönemeyebileceğini unutmuştum. O gece beraber olduğumuz kalabalığın içinde Shanna'nın hislerini, endişelerini benim kadar iyi anlayacak kimse olamazdı. Nitekim Bill'in ayrılmasından sonraki günler Shanna'nın en büyük tesellisi ben oldum. Onun sevdiği erkeğe kavuşmasıyla ilgili ümitlerini taze tutmaya ve endişelerini gidermeye çalıştım. İki sene önce onun bana verdiği desteği şimdi ben ona geri sunuyordum. Tek dileğim sevgili arkadaşımın benim yaşadığım trajediyi yaşamadan sevdiğine kavuşmasıydı. Kısa bir süre sonra rollerimizin tekrar değişeceğini henüz bilemezdim. Dünyada yaşanan değişikliklerden, kaostan, hüzünlerden mevsimlerin haberi yok gibiydi. 1917 baharı New York'a daha önceki baharlar gibi yerleşirken, Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri harbe girdiğini ilan etti. Herkesin kendini içten içe hazırladığı ama yüksek sesle mümkün olduğunca konuşmak istemediği olmuştu sonunda. Mayıs ortalarında bir akşam üzeriydi. Apartmanın Central Park'ı gören cephesi boyunca dairenin önünde uzanan verandadan koca şehre nefes veren parka bakarken etrafını çevreleyen zenginliğin savaştan nasıl etkileneceğini düşünüyordum. Kısa bir zaman dilimini inanılmaz hatıralarla dolduran bu adresten ayrılmaya karar vermiştim. Aslında Celeste evlenip yanımdan gittiğinden beri tek başıma bu büyüklükte bir evde oturmanın anlamsız ve üstelik ne kadar gereksiz bir masraf olduğunu düşünüp duruyordum. Gerçi 5. caddedeki bir apartman dairesi için son derece sembolik bir ücret ödüyordum ama önümüzdeki belirsizlik beni olabildiğince temkinli yaşamaya itiyordu. Harbin ne süreyle devam edeceği ve bizleri hangi şartlarda bırakacağını tahmin etmek mümkün değildi. Maddi imkanlarımı beni en uzun süre kimseye muhtaç olmadan yaşatabilecek gibi kullanmam şarttı. Ertesi akşam gerekli düzenlemeleri konuşmak üzere Ezra'yı davet etmiştim. Eva Florsheim'ın onun hakkında bana söylediklerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş ve ben hepsini unutmuştum. Ezra benim için tanıdığım ilk günden beri mükemmel bir dost, manevi destek, finansal danışman olmuştu. Ona hayatımı gözlerim kapalı teslim edebilirdim, o kadar güveniyordum. Ayrıca Nesim'in en iyi arkadaşı olması dolayısıyla onun adını hiç anmasak dahi, aramızda onun hatırasını yaşatıyor gibi hissediyordum. Görüntüsüz, sessiz, bellekte, ateş böceklerinin göz kırpar gibi yanıp sönen pırıltılarını andıran hatıralar. İşte Ezra ile de baş başa olduğumuz zamanlar, Nesim'i ve onunla beraberliğimizde paylaştığımız herhangi bir detayı hatırlatan anlarda göz göze gelir, bir şey söylemez ama ikimiz de ötekinin kısa bir zaman öncesine çıktığı yolculukta diğerini takip ettiğini bilirdik. O akşam galeriden oldukça geç dönmüştüm. Duşumu alıp giyinmiştim ki kapı çalındı. Saçlarımı aceleyle ensemde döndürüp koridorda kapıya doğru yürürken bir yandan firketelerini tutturdum. kapıyı açtığımda elinde muhteşem bir orkide saksısıyla Ezra karşımda duruyordu. Onu her gördüğümde olduğu gibi yine yüzümde huzurlu bir gülümsemeyle yanağımı uzattım. Dudaklarının yanağımdan sanki kaçarcasına teması dikkatimi çekti ama üzerinde durmadım. Salona doğru ilerlerken sordu. ''Bunu nereye koymamı istersin prenses?'' Salonun ortasındaki oval mermer Rönesans sehpanın üzerinde vazo içindeki çiçekleri alıp yer açarken buraya koyabiliriz dedim. Sonra devasa saksının etrafında dönüp muhtelif aralarla ekilmiş muhteşem dört kök beyaz orkideyi izlerken mırıldandım. Ezra, bunlar şiir gibi ne kadar güzeller. Çok teşekkür ederim. Bara doğru yürürken ne içersin diye sordum ve barın arkasına geçtim. Halindeki durgunluk fark edilmeyecek gibi değildi. Barın üzerinde hala Nesim'in düzenlediği gibi duran şişelerde gözünü gezdirirken ''Skoç lütfen'' dedi. Kadehini hazırlarken gözlerimi ondan ayırmadan ''Ezra sen iyi misin?'' diye sordum. Dudaklarına zoraki bir tebessüm yayıldı. Yüzünde düşünceli, gergin, kararsız, mahcup ifadeler harmanlanmış, annesinden aldığı zarif yüz hatları sanki yeniden şekillenmişti. ''Evet'' dedi. ''Evet, iyiyim. Sadece bazı kararlar vermek üzereyim.'' Gülümseyerek içkisini uzattım. ''Seni mutsuz edecek bir şeylere karar vermişsin gibi görünüyor.'' Kadehini alırken diğer eliyle elimi tuttu. Birden gözleri bana epeydir unutmuş olduğum bir anı hatırlattı. Bakışları 1916'nın yılbaşı akşamı, annesinin işaret ettiğinde bana bakarken yakaladığım anki gibi melankolik ve düşünceliydi. Tahminimden daha ciddi bir şeyler olmalıydı. Elimi onun avucu arasındaki emniyetli sıcaklığa bırakırken sordum. ''Bana anlatmak ister misin?'' İçkisinden bir yudum aldı, elimi bırakmadan beni barın arkasından çıkardı. Veranda kapısının önüne kadar el ele yürüdük. Kısa bir an konuşmadan sadece dışarısını seyrederek durdu. Zihnimden süratle daha geçenlerde bir akşam benim gördüğüm gibi Nesim'i görüp görmediğini merak ettim. Yüzüne merakla baktım. Onu tanıdığımdan beri hiç böyle görmemiştim. Avucundaki elimi olabildiğince sıkı tutmasına rağmen öylesine dalgındı ki diğer elimi koluna koyup dikkatini çekmeye çalıştım. Ezra... Bana doğru döndüğünde düşünceleri kendisini bir yana bırakıp benim söyleyeceklerime yönlenmiş gibiydi. ''Önce sen anlat prenses'' dedi. ''Peki.'' Elimi yavaşça onun avucundan çekip kollarımı kavuşturdum. Verandanın açık kapısından giren tatlı esintiye yüzümü verdim. ''Ah tanrım'' dedim. ''Bu evi çok sevmiştim.'' ''Artık sevmiyor musun?'' ''Belki de her zamankinden çok.'' Ama artık daha makul bir yere taşınmam gerektiğini düşünüyorum. Makul. Arkamda duran berjer koltuğa yerleşirken onu da karşımdakine oturması için davet ettim. Fakat o ayakta durmayı tercih etti. Sevgili Ezra, sana teslim ettiğimiz parayı ne kadar güvenli değerlendirdiğini biliyorum. Ama artık ailemden yeni bir destek gelemeyecek olması beni ürkütüyor. Normal şartlarda galeriden aldığım maaşla böyle bir apartmanda oturmam söz konusu olamazdı. Kaldı ki üniversite masrafım da cabası. İster istemez fonlarıma ve hazır paraya girmek durumundayım. Onun için bir an evvel ancak maaşımla yaşayabileceğim gibi bir yere taşınmaya karar verdim. Karar verdin. Evet derken ona danışmadığıma içerlediğini sezdim. Ezra yerinden kıpırdamadan sol elinde içkisi, kollarını göğsünde çapraz yapıp veranda kapısına sırtını dayadı. Yine o sorunlu bakışları geri gelmişti. ''Bu kadar kaçmana gerek var mı?'' ''Kaçmak mı?'' ''Evet, Nesim'den sonra.'' Ezra bir an durdu. Nesim'le ilgili cümleyi nasıl tamamlayacağı konusunda düşünmüş olmalıydı. Devam etti. ''Şimdi Celeste de yanında yok ve sen buradan çıkmaya niyetleniyorsun. Sanki Nesim'le yaşadığın bir hayatı olduğu gibi geride bırakmak istiyorsun.'' onun sesinin tonundaki alınganlığın sebebini anlayamamıştım. Hiç de öyle değil Ezra. Ben sadece yalnız bir genç kadın olarak elimdeki imkanları ekonomik kullanıp hayatımı kimseye muhtaç olmadan yaşamayı planladım, o kadar. Bunu neden bu kadar kişiselleştirdiğini çözemiyorum. Talebe olarak geldiğim bu ülkede kocam öldü, harbin ortasında ailemden uzak kalıverdim. Bunun ne kadar güven kaygısı yaratan bir duygu olduğunu sen bilemezsin. Ona kendimi anlatma telaşında sesimin adeta isyankar bir tonda yükseldiğini ve gözlerimin yaşlarla pırıldadığını fark etmemiştim. Aniden kadehini sehpaya bırakıp bana doğru ilerledi. "Hey hey prenses, özür dilerim." Gelip koltuğun yanında dizlerini kırıp çömeldi ve iki elimi avuçları arasına alıp gözlerini gözlerime dikerken daha yumuşak ve sakin bir sesle tekrarladı. "Özür dilerim, seni kızdırmak istememiştim. Seni anlıyorum, inan bütün kalbimle anlıyorum." Ellerimi birer birer dudaklarına götürüp öptü. Dostluğumuzun sınırları içinde bu davranışını abartılı bulmamakla beraber temasında ilk defa farklı bir yakınlık hissettim. Üzüntülerimi nasıl candan paylaşıp benimle beraber mutsuz olduğunu bilirdim. Konuşmamın tonunun gereksiz sertlikte olduğunu fark etmiştim. Elimin birini avucundan yavaşça çektim. Gülümseyerek saçını ve yanağını okşarken mırıldandım. "Ben özür dilerim Ezra. Sana kızmaya hakkım yoktu. Bana bundan sonra ne yapacağımı söyle. Bu civardan çok uzaklaşmadan nerede daha mütevazi bir yer bulabilirim?" Elimi tekrar öpüp bıraktı ve ayağa kalktı. O sehpadan kadehini alıp bir yudum içerken ben hala cevabımı bekliyordum. Konuşmak üzere olduğunu sanmıştım ki viskisinden arka arkaya yudumlar almaya devam etti. Sanki adresi vermesi için alkolün cesaretlendirmesine ihtiyacı vardı. Birden aklından geçenler artık kendi kontrolünden çıkıvermiş gibi kelimeler dudaklarından döküldü. "Buradan hiçbir yere gitmek zorunda değilsin." Ayağa kalkarken güldüm. "Nasıl olacak o? Benim bilmediğim sonsuz bir servetim mi var Steinenstein'da gizli?" Ezra'nın elinden boşalmaya yüz tutmuş kadehini aldım. Bara doğru ilerledim. Onun içkisini tazeleyip kendime de bir kadeh konyak doldurduktan sonra konuşmaya devam ettim. İstikbalimi düşündükçe şu ana kadar yaptığım masraf dahi beni rahatsız ediyor canım. Sanırım üzüntümün ve hayatı tekrar kabullenmenin ruhsal telaşında maddi realitelerimden fazla uzaklaştım. Artık toparlanmamın zamanı. Kadehini ona uzattım. Üniversiteye ve galeriye yakın olması şart yeni evimde. Ancak 5. caddede ve bu kadar da lüks ve büyük olması hiç gerekli değil. Talebe gibi yaşayacağım bir düzen kurmalıyım. Sanki son söylediklerimi hiç duymamış gibiydi. Yumuşak fakat ısrarcı bir ses tonuyla az önce söylediklerini tekrarladı. "Sana söyledim prenses. Buradan hiçbir yere gitmek zorunda değilsin." "Ezra, sana söylediklerimi dinlemiyor musun?" Sağ elinin orta parmağıyla hafif okşayıcı bir dokunuşla ince bir saç telini kulağımın arkasına yerleştirirken gözleriyle kendi hareketini takip etti. Sanki dudağının ucuna gelenleri söylemek için henüz cesareti olmadığı belliydi. Eliyle aynı hareketi arka arkaya birkaç kez daha tekrarlarken, bakışları bende olmamasına rağmen parmak uçlarının tenimle teması içimi ılıtmıştı. Bir türlü cevaplamadığı kelimelerini beklerken, kulağımda, yanağımda tüy gibi gezinen sıcacık dokunuşları fark ettirmeden beni sanki hipnotize edip uysallaştırmıştı. Gözlerimi kapayıp başımı yana doğru onun avucuna bıraktığımda, verdiği şefkat, güven ve sevgi duygularını ne kadar özlemiş olduğumu fark ettim. Sayfa 164. Kayıp bir ara zaman yaşamış olmalıydım. Gözlerimi araladığımda beni izlemekte olan bakışları adeta beklenmedik bir şimşeğin çakışı gibiydi. Tutku ve endişe pırıltılarıyla içime kadar işliyordu. Başımı dayadığım avucundan çekemeden dudaklarını dudaklarımda hissettim. Dolgun, yumuşak ve sıcaktılar. Nazikçe başımı ensemden kavrayan eliyle beni kendine doğru çekerken, ona karşı o ana dek hissetmiş olduğum kardeşçe hislerin benden çok uzaklaştığını fark ettim. Karşılık veremeyen ama teslimiyetçi duruşum, hislerimin ne kadar bocaladığını açıkça belli ediyor olmalıydı. Ezra yavaşça geri çekilip gözlerini benden ayırmadan elimden içkimi aldı ve ikimizin kadehlerini de sehpaya bıraktıktan sonra iki eliyle yanaklarımı okşarken dalgın, kırılmaktan korkar bir tonla sordu. "Prenses, sana uzun zamandır sormayı istediğim bir şey var." Az önce sebebini anlayamadığım durgun, düşünceli tavrının benimle ilgili olabileceğine dair bir his gelmişti. Sessizce diyeceklerini bekledim. Hem de uzun zamandır. Hep olgun zamanı bekledim. Ama bir müddet önce Eva'nın söylediği ve benim çoktan unutmuş olduğum cümleler beynimde yankılanmaya başlamıştı. "Sen farkında olmayabilirsin ama o sana sırılsıklam aşık. Belki de sen fırsat vermedin." Nasıl farkına varmamıştım? Belki de hep aynı sebepten. Dostlukla aşkın aynı insanla yaşanmayacağını sandığımdan. Ezra'nın bana olan duygularını anlamak işime gelmediği için. Bilinçaltımda kadın önsezilerimi hep frenlemiş olmalıydım. Bütün bunlar zihnimden süratle geçerken onu cesaretlendirmek üzere sordum ama hep çok erken gibiydi. Nesim'in anısını beraber yaşatıyor olmamız beni engelledi. Ama şimdi sen kaçmaya bu kadar yakın gelmişken, "Bir yere kaçmıyorum Ezra," derken gülümsedim. İşaret parmağını dudağıma değdirip beni susturdu. Parmağını dudaklarımın üzerinde, kenarlarında gezdirirken devam etti. "Niyetleniyorsun ama ben müsaade etmeyeceğim." İki elimi avuçları arasına hapsedip gözlerimin içine baktı ve bir nefeste konuştu. "Prenses, benim karım olur musun?" Hiç beklemediğim bir anda bir kez daha evliliğin romantizmiyle sahiplenilmeyi arzulandığım için duyduğum o iç ürpertici sıcacık duygu bütün vücudumu sardı. Ama her şey o kadar ani, o kadar beklenmedik yaşanmıştı ki hayretim gözlerimden okunuyor olmalıydı. Ezra avuçları arasındaki ellerimi okşarken gözlerimin içine bakmaya devam ediyordu. Onu ilk defa bir tablo seyreder gibi bütün yüzünü bakışlarımla okşayarak seyrettim. Benimkiyle aynı renkte saçları, ela gözleri, erkek için küçük sayılabilecek ama etli dudakları, dudaklarının üzerindeki gamze ile birleşen sert bir çizgiyle inen burnu ve son derece zarif ama bir o kadar da erkeksi hatlarının yarattığı çözülmeyi bekleyen ifade. Yüzündeki ilk tanıdığım andan itibaren bana huzur veren bilmece. İşte benim sevgili Ezra'm. Ve şimdi kırılmaktan korkan tutkulu bakışlarla beni izliyor ve vereceğim cevabı bekliyordu. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Benim için o kadar Nesim'le özdeşleşmişti ki. Ama diğer taraftan da Nesim değildi. Verandadan Nesim'in bizi izlediğini görür gibi oldum. Ezra ile beraberken o hep aramızda ve bizimle olmuştu. Ne biz onu ne de o bizi terk etmişti. Bundan sonra daha farklı olması mümkün değildi. Hiçbir zaman bizi bırakmayacaktı. Bütün bu düşünceler hızla kafamdan geçti. Ezra'nın avucu içinde duran ve sanki kaçırmaktan korkar gibi sardığı ellerimden birini yavaşça çekerek onun yanağını okşadım. Gözlerinin içine bakarken göz bebeklerimde mutluluk ve hüznün pırıltıları beraber dalgalanıyordu. "Oh sevgili Ezra," diye fısıldadım. "Tatlı Ezra, benim güzel dostum. Beni çok şaşırttın ve çok mutlu ettin. O zaman ama bu teklifini kabul edemem." Kelimeler dudaklarımdan çok zor dökülmüştü. Ezra'nın bakışları zaten beklediği bir hayal kırıklığını yaşıyor gibiydi. Yine de ısrarla sordu. "Neden?" Beni anlamasını sağlamak için en yumuşak, sevecen ve ikna edici ses tonumla tane tane konuşurken, verandada Nesim'in saydam görüntüsü, elindeki sigaranın ateş böceği pırıltısıyla işaret verir gibiydi. Sebep nazir mi? Sesi buruktu. Ezra'nın bir sene evvel yılbaşının ertesi günü uğradığında kanepede yayılmış mektuplar ve sehpadaki kadehleri fark ettikten sonra söylemek için geldiği şeyi söylemeden hayal kırıklığıyla dairemden ayrıldığını hatırladım. Hayır dedim. Hayır, bunun Naziran'la hiçbir ilgisi yok. Sana hak ettiğin mutluluğu veremem Ezra. Alıngan küs bir bakışla sordu. Yani... Aslında benim sana hak ettiğin mutluluğu veremeyeceğimi söylüyorsun. Hemen atıldım. Hayır, hayır, tam aksine. Senin beni çok mutlu edeceğinden eminim Ezra. Ama beraberliğimizde Nesim ilelebet aramızda olacak ve ben seni hak ettiğin, sırf sana ait olacak sevgiyle besleyemeyeceğim. Her yaptığımız, her konuştuğumuz, eski fotoğraflar, anılar, her şey hep üçümüze ait olacak. Anlamıyor musun tatlı Ezra'm? Seninle hiçbir zaman baş başa kalamayacağız. Verandada Nesim'in sigarası dediklerimi onaylar gibi ardı ardına birkaç kez pırıldayıp söndü. İçim ürpererek Ezra'nın göğsüne başımı yasladım. Kırık kalbinin atışları kulağımın altında sessizce ona sarıldım. Kollarını dolayıp dudaklarını saçlarıma gömdü. Hiç konuşmadan birbirimizi anladığımızı bilerek sessizce, sadece birbirimizin sevgi dolu sıcaklığını hissederek öylece durduk. Dudakları saçlarımın arasında öpüşlerle dolaşırken bir eliyle sırtımı okşadı. Beni biraz daha kendine doğru çekti. Gözlerimi kapadım ve yüreğindeki çırpıntıyı dinleyerek sakinleşmesini bekledim. Ama tam aksine kalbi göğüs kafesinden çıkacakmış gibi vurmaya başladı. Bedeninin sıcaklığı ve tıraş losyonunun kokusu yüzümü daladı. Nazir'in beni kucakladığı anı düşünmeden edemedim. Ezra'nın sarılışında duyduğum sorgusuz sualsiz güven hissi çok farklıydı. Onun sevgisini, temasını, ben istediğim kadar alabileceğimi, Nesim'in aramızdaki varlığını benim kadar onun da hissettiğini ve ilişkimizde hiçbir zaman hiçbir şeyi zorlamayacağından emindim. Ezra ile mutlu olmam hiç zor olmazdı. Onu sevmek çok kolaydı, hem de çok. Onunla evlenmek hayatı çok kolaylaştıracak. Bana huzur, emniyet ve rahatlık getirecekti. Bu duygularla ben de ona daha sıkı sarılmak isterdim ama sonunu getiremeyeceğim bir ilişki için onu ümitlendirmek istemiyordum. Ezra'ya bu kararımın Nazir'le ilgisi olmadığını söylememe rağmen içimden bir ses itiraf etsene, Nazir'in seni korkutan, endişelendiren ve heyecanlandıran ilişkisini tercih ediyorsun. Sen endişede macera arayan bir aptalsın diyordu. Diğer taraftan kolları arasında öyle huzurlu ve sıcaktım ki ayrılamıyordum. Keşke hep böyle kalabilseydik dedim. Bir elini sırtımdan kendine çekip diğeriyle çenemin altından tutarak başımı kaldırdı. İçinde hep bir dostu saklayan bedeninin, bana artık onun erkekliğini ve kendi kadınlığımı hatırlatan titreşimlerini almaya başlamıştım. Kendimi geri çekmek istedim ama karşı koyulmayacak bir şekilde özlediğim sıcak duyguyu yaşamaya devam ettim. "Kalabiliriz," dedi fısıltıyla. "Niye ikimize de işkence ediyorsun prenses?" Neden? Bu kadar arkadaşlıktan sonra her şey daha kolay olacak bizim için inan. Nesim'in hatıralarımızda yaşaması beni rahatsız etmiyor eğer düşündüğün buysa. Seni geçmişinle ve hatırandaki o büyük aşkla davet ediyorum hayatıma. Yeter ki bana evet de lütfen. Kendimi çok özleyeceğimi bilmeme rağmen Ezra'nın temasından uzaklaştırdım. Haklıydı. Şu an her ikimize de işkence etmekten başka bir şey yapmıyordum. Kollarımı göğsümde çapraz yapıp verandaya doğru yürüdüm. Dışarıda Nesim'i göremedim. Ezra ile ilgili kararlılığımdan emin, gölgelerde bir yerlere çekilmiş veya bahar esintisinde uzaklaşmıştı. Ezra ardımdan gelmişti. Kollarını belime sarıp başını kulağıma doğru eğdi ve fısıldadı. "Emin misin prenses? Belki biraz düşünmek istersin." Belli ki her şey çok ani oldu senin için. Duruşumu değiştirmeden cevapladım. Düşünmeme gerek yok Ezra. Sana bende bulacağını tahmin ettiğin mutluluğu veremem. Yanlış olur. Dudaklarımdan çıkanları zamanı geri çevirip tekrar geldikleri yere göndermek isterdim. Beynimin o kendini beğenmiş, huzurlu sevgilerde aşk olduğuna inanmayan, aşkı ille de kaosta arayan, sersem mazoşist kimliğine. Beni bırakmadan sorusunu tekrarladı. Son sözüm bu mu? Evet diye fısıldarken, sanki cevabım duyulmasın diye dua ediyordum. İçimden bir ses, bir kez daha üstelerse kabul edeceksin diyordu. Ama olmadı. Ezra bir kez daha sormadı. Dudaklarını kulağımın üzerinden boynuma doğru kaydırdı. Küçük, içten bir öpücük kondurdu. O zaman bir sonraki tercihimi kullanacağım dedi ve kollarını belimden çözdü. Yarı kapalı balkon camının aksinde onun geri döndüğünü ve kapıya doğru yürüdüğünü gördüm. Ben de dönüp arkasından koşmak, ona sarılmak ve aslında onu ne kadar sevdiğimi fark ettiğimi söylemek istiyordum. Ama yerimden kıpırdayamadım. Karanlığın içinde bir yerde Nesim'in her hareketimi yeniden izlemeye başladığı hissine kapılmıştım. Kapının kapandığını duyduğum anda yüreğimin kendi kapattığım mengenede ezildiğini fark ettim. Pişmanlık ve kayıp hissiyle ağlamaya başladım. Esintiyle uzaklaşan, sanki kavrulan hayatlarımızdı. Ondan sonraki günler Ezra'dan hiçbir haber alamadım. Onu için için merak etmekten kendimi alamıyordum. Bana evlenme teklif edip sarıldığı anları düşündükçe romantik ve aşka yakın hislerle doluyordum. Ama reddettiğimde duyduğu acı ve kırgınlığı hatırladıkça, belki de ancak küçük bir kardeşe karşı duyulacak şefkatle koruma hissim diğer hislerime galebe çalıyordu. Bu aslında Nesim'e karşı olan korumacı aşkıma çok büyük bir benzerlik gösteriyordu. Hayatımı esir alan o büyük aşkla bu kadar benzeşen bir diğer sevgiyi niye kabul etmedim o zaman? Kendisini bana hemen teslim ettiği için mi? Bilemiyordum. Ezra'nın kapıdan çıkarken söylediği, bir sonraki tercihinin ne olacağına dair en ufak bir fikrim yoktu. Belki de bir başka sevgili vardı, şimdiye kadar benim yüzümden ortaya çıkarılmayan. O akşamdan sonra bir müddettir de hiç haberleşmediğimiz Nazir yeniden ortaya çıktığında, onun ardı ardına gelen davetlerini yine muhtelif bahanelerle reddetmeyi tercih ettim. Onunla telefonda her görüşmemizde veya gönderdiği davet kartını okuyuşumda Ezra'nın küs bakışları gözümün önünde canlanıyordu. İşin garibi, Ezra'nın evlenme teklifini reddettikten sonra yaşamaya başladığım garip hüzün ve bu hüznün Nazir'le olan ilişkime de set çekiyor olması birdenbire Ezra'yı hayatımda daha farklı bir yere koymuştu. Şimdi her zamankinden fazla onun eksikliğini hissediyor ve onu özlüyordum. Ne var ki Nesim'in ölümünden sonra aylardır omuzuna yaslanıp kollarının arasında arkadaşça teselli bulduğum en yakın dostumu, şimdi dudaklarının dudaklarımdaki o bir kerelik temasını hatırlayarak özlemeye başlamıştım. Nazir'in çıplak tenimdeki dokunuşlarının, kendinden emin bir sahiplik duygusuyla beni izleyen bakışlarının, hatta sesinin, yüreğimden duyurduğu kanat çırpışları değildi Ezra'yı özleten. Tam aksine, benim sakinliğime sığınan, onun delicesine kalp atışlarıydı. Biri maceraperest kadınlığımı hatırlatırken, diğeri korumacı aşık ruhuma sesleniyordu. İkisinin birleşmesi adeta Nesim'i tamamlıyordu. Belki de bu sebepten Ezra'nın bana olan aşkının farkında olmamayı tercih etmiştim. Farkında olmamak konunun açılmasını geciktirmiş ve o arada onu hep benim yanımda tutmuştu. Fakat bundan sonra Ezra'nın hamim gibi her derdime koşmasını bekleyemezdim. Aramızdaki o dost dokunulmazlığı zedelenmişti bir kere. Finans işlerimi bir müddet sonra Ezra'nın babasıyla konuşmaya karar verdim. Aradığım daire için de bir emlak komisyoncusuna müracaat ettim. Bu arada Celeste, Paul'ün senelerdir oturduğu bekar evine, feminen bir zevkle çeki düzen vermek için mutlu bir telaşla mağazaları arşınlamakla meşguldü. Ona hayatının bu en mutlu dönemini gölgelendirecek hiçbir problem yaratmak istemediğimden bu son olayları kendisine açmadım bile. Zaten hiç kimseden yardım veya fikir beklediğim bir durum değildi yaşadığım. Tamamen kendi yarattığım ve seçtiğim bir karmaşaydı. Her zaman olduğu gibi. Aslında hayatımda o kadar çok, kontrolü benim dışımda, çaresine uzanamayacağım, değiştiremeyeceğim problem vardı ki, çözümü tamamen bana ait olabilecek yeni problemler yaratmak garip bir tatmin veriyordu. Zira biliyordum ki kararımı değiştirdiğim an o problem çözülecekti. Her şey benim elimdeydi. Bu en azından hayatımda bazı şeylerin kontrolüm altında olduğuna dair güven duygumu pekiştiriyordu. Bunu kimseye anlatamayacağımı biliyordum. Onun için de bu garip mazoşist duygumu hep kendime sakladım ve yaşamaya devam ettim. O hafta sonuna doğru bir akşam Celeste ve Paul ile birlikte evde yemekteydik. Kütüphane odasındaki telefon çaldığında müsaade isteyip masadan kalktım. Açtığımda karşı taraftaki ağlamak için benim sesimi bekliyormuş gibi hıçkırıklara boğuldu. "Ah prenses!" Konuşamıyordu ama onun Ezra'nın annesi olduğunu anlamıştım. Merakla sordum. "Janin, ne oldu?" İç çektiğini ve burnunu sildiğini duydum. "Ah tatlım, ne olmadı ki? Benim Ezra'm. Herhalde benim ve babasının ölmemizi istiyor." Birdenbire mübalağalı endişesini düşünüp gülümsedim. Ama Janin devam ediyordu. "Yoksa neden gidip orduya yazılsın ki?" Gülümsemem dudaklarımda donmuştu. Ezra'nın ikinci diğer ihtimal dediği demek buydu. Ya benimle evlenecekti ya da orduya yazılacaktı. Bu iki mutluluk arasındaki seçim olabilir miydi? Ya biri olmazsa diğeri denilebilecek. Yahut biri diğerinin rövanşı mıydı veya ödülü? Ne diyeceğimi bilemiyordum. Tek yapabildiğim bu cümleyi yüksek sesle tekrarlamak oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum Janin. Bu kez şaşırma sırası ondaydı. Sen de şoke oldun. Sana söylememiş miydi? Hayır, hayır. Bana hiçbir ipucu vermedi bu konuda. Neden yapmış olabilir ki? Tatlım, sen ona çok yakınsın. En azından bir tahminin var mı? Yok dedim. Yalanımı yüzüne karşı söylüyor olmamaktan memnun. Prenses, lütfen bir de sen konuşur musun onunla? Sana ne kadar düşkündür bilirsin. Ah evet biliyorum demek isterdim. Ama sadece geçen akşam yaşadıklarımız bir şimşek hızıyla kafamda canlandı. Sebep olduğum seçim için kendime hem kızmış hem de büyük bir üzüntü duymuştum. Ne yapabilirim bilmiyorum diyebildim. Sadece konuşup vazgeçirmeye çalış canım. Seni dinleyecektir lütfen. İshak'ın ağzını bıçak açmıyor. İşin bütün geleceğini biricik oğlumuza bırakmayı planlarken bu yaşta şimdi evlatsız mı kalacağız? Janin yeniden gözyaşlarına boğulmuştu. Onu yatıştırmak için benden istediği cevabı vermekten başka çarem yoktu. Çok üzgünüm sevgili Janin. Onunla konuşmaya çalışacağım. Belki de çoktan vazgeçmiştir bile. Hayır tatlım, vazgeçmedi. Önümüzdeki hafta sonuna veda partisi planlamış bile. Onun için senin haberin olmamasına şaşırdım zaten. Southampton'daki evde yapmayı planlıyor. Aman tanrım, bu çocuk gerçekten çıldırmış olmalı. Janin susup duracağı benzemiyordu. Bense zaten hafızama kazınmış olan son beraberliğimizi, şimdi bir de Ezra'nın bu isyankar tavrıyla bir arada yorumlamaya çalışıyordum. Düşünmek için zamana ihtiyacım vardı. Merak etme Janin. İlk fırsatta Ezra ile konuşacağım. Elimden ne gelir bilemiyorum ama deneyeceğim. Teşekkürler prenses, çok teşekkürler. Sıcak vedalaşma sözcükleriyle telefonu kapadığımızda bir an için çalışma masasının koltuğuna çöktüm. Ezra'nın hayatını benim bir cevabım mı bu kadar etkilemişti? Benimle olmasını arzu ettiği evliliği dışında onu buraya, hayata, mükemmel işine, o kadar sevdiği ailesine, şehrine bağlayacak başka bir şey, bir kimse olmaması mümkün müydü? Oysa ben onun ikinci ihtimal dediğini bir başka kadın olarak düşünmüştüm. Demek Ezra'yı tahmin ettiğim kadar iyi tanımamıştım. Ve ona evet deseydim, tanıma şansım olacaktı. Eminim gördüğümden bildiğimden daha da güzel bir insanla tanışacaktım derinliklerinde. Ama ona hayır demiştim bile. Kararımdan dönebilir miydim? Elbette evet. Ama hayır, bunu istemiyordum. Ezra kalıp beni sahiplenmek için mücadele etmek istememiş, her şeyi terk edip gitmeyi eylemişti. O zaman ikimiz de bu acıyı çekecektik. Annesine söz verdiğim şekilde Ezra ile konuşmam mümkün olmadı. Öncelikle kararının arkasındaki sebebin ben olduğumu bildiğim için ne diyeceğimi bilemiyordum. Oysa o akşamdan sonraki iki karşılaşmamızda sanki olanlar, konuşulanlar hiç yaşanmamışçasına yeniden o dostane arkadaş bakışları ve tavırlarıyla bana yaklaştı. Ben sanki çevresinde görüştüğü ve sevdiği diğer arkadaşlarından herhangi biriydim artık. Bu kalbimi burkmuştu. Ezra'nın bana olan düşkünlüğünü, içten sevgisini o kadar benimsemiştim ki benden bu anlamda uzaklaşabileceğini hiç düşünmemiştim. O da benim gibiydi. Kırgınlıklarına teselli bulmak için kendisine uğraşacağı yeni problemler yaratıyordu. Yazlık evdeki davetini telefonla haber verdiğinde, son kararıyla ilgili hiçbir detay vermediği gibi, benim fazla bir şey söylememe de fırsat yaratmadı. Ses tonu zamandan yana çok sıkıntılıymış gibiydi. Memnuniyetle gelebileceğim cevabımı aldıktan sonra bir telaş bahanesiyle vedalaşıp telefonu kapadı. Ezra'nın veda davetinin olduğu hafta sonu geldiğinde annesi beni bir kez daha aradı. Ezra'yı ikna için elimden geleni yaptığıma inanıyordu. Ama demek ne kadar kararlıydı ki ben bile onu vazgeçirememiştim. Jenny'nin bu dediklerine sadece basit onaylarla cevap verdim. Fazla bir şey söyleyecek halim yoktu. Cumartesi sabahı erkenden onlara katılıp gitmem kararlaştırıldı. Ezra'nın ailesinin ve benim bindiğim arabayla gelmemesi, bizlerle o kadar uzun zaman baş başa kalmak istemediğini çok açık belli ediyordu. Ya da bana öyle gelmişti. Her nedense artık onun her söylediğinden ve tavrından kendime pay çıkarıyordum. Üstelik olumsuz bir anlamda. Southampton'a vardığımızda personel çoktan evi hazırlamış, Jenny'nin talimatıyla hangi misafir odalarında kimlerin kalacağı belirlenmişti. Bana evin sağ kanadında ikinci katta okyanusa bakan geniş odalardan biri verilmişti. Yere kadar inen balkon kapılarının camlarından uçsuz bucaksız okyanus içeriye giriyordu adeta. Odanın açıldığı geniş veranda evin bir ucundan diğer ucuna hiç kesintisiz uzanıyordu. Benim kapımın yanı sıra aynı manzaraya çıkan bir kapı daha vardı. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra kapıyı açıp dışarıya çıktım. Okyanus çıldırmış dalgalarla köpürerek ürkütücü seslerle patlıyor, sonra telaş içinde yuvarlanarak kumsalın üzerine yayılıp susuyordu. İçim ürpererek sonsuzluğu, bu sonsuzluk içinde ne kadar ufak olduğumuzu bir kez daha fark ederek izledim. Huma birden daha bir gün önce babaannesinin yıllar yıllar evvelinin bir bahar akşamında tarif ettiği aynı evde olduğunu düşündü. Bu kadar büyük bir benzerlik olamazdı. Aynı evin aynı odasından, aynı okyanusu seyrettiğini ve gece uyuduğunu, daha doğrusu uyku tutmadığı için kalkıp verandada oturduğunu ve Shana ile Bill'in torunuyla karşılaştığı anın gecenin sihri içinde ne kadar romantik bir anı yarattığını düşündü. Gerçekten hayat bir şeyleri tekrarlıyor muydu? Bütün bu olanlar sadece basit bir tesadüf müydü, yoksa yarım kalmış bir şeylerin tamamlanması için bir çağrı mı? Ama henüz babaannesinin hayatında neyin yarım kaldığını, neyin tamamlandığını bilemiyordu. Okudukça anlayacaktı. Çalan telefonla düşünceleri bir kez daha kesildi. Ahizeyi eline alıp cevapladığında duyduğu ses, okuduğu satırlarla realitesi arasındaki zaman sınırını kaldırmıştı sanki. ''Nasılsın Hüma?'' diyordu Brian. Hüma dışarıdaki pırıl pırıl berrak mavi gökyüzünü ve yemyeşil Central Park'ın emdiği Haziran güneşini görmesine rağmen babaannesinin anlattığı 1917'nin Mayıs akşamını ve okyanusun çılgın dalgalarını içinde hissediyordu sanki. ''Teşekkür ederim, iyiyim.'' derken bir an için Brian'ın aslında Ezra olabileceği gibi çılgın bir düşünce geçti kafasından. Başını iki yana sallayıp ''Saçmalama.'' dedi kendi kendine içinden. ''Bu akşam beraber bir yemek yiyebilecek miyiz?'' ''Bilemiyorum.'' derken elindeki defterin geri kalan sayfalarını çevirdi parmakları arasında. Sonra merakını giderme ihtiyacıyla sordu. ''Brian, sizin Southampton'daki evin bir ikizi olamaz değil mi?'' Brian soruya gülümsediği belli. ''Sanmıyorum.'' dedi. ''Neden?'' ''Babaannemin anlattığı ev, Steinların evi, aynen sizinki gibi.'' ''Evet, zaten Steinların evi.'' ''Daha dün içinde oturduğum bir evin, 1917'deki tarifini dinlerken hissettiklerim çok enteresandı.'' ''Bak ne diyeceğim.'' derken Brian aniden yeni bir şeye karar vermiş gibiydi. ''Ne?'' ''Bunu daha nostaljik bir hale getirebiliriz, ne dersin?'' ''Nasıl?'' ''New York'ta akşam yemeği daveti yerine seni Southampton'a davet etsem ne dersin?'' Hüma küçük keyifli bir kahkaha attı. ''Daha dün sabah döndük oradan.'' ''Fark etmez. Yarım saate kadar gelir seni alırım, ne dersin?'' ''Bilmem, annenler. Annemler ancak mutlu olurlar. Üstelik belki hatıraları okudukça onlara sormak istediğin bir şeyler de olabilir.'' Teklif Hüma'ya çok cazip gelmişti. Şu an Southampton'daki evden daha fazla hiçbir yerde olmak istemiyordu. ''Peki.'' dedi. ''Yarım saat sonra oradayım. Şayet senin için tamamsa.'' ''Evet, hazır olacağım. Görüşmek üzere.'' Hüma sonraki sayfaların neler anlattığını deli gibi merak etse de defteri kapadı. Aurora'nın incilerini kasaya koymak üzereyken vazgeçti. Küçük valizine kıyafetlerini yerleştiriyordu ki telefon çaldı. Arayan Lillian'dı. ''Hayatım, ne güzel sürpriz. Ne kadar mutlu olduk geri dönecek olmana.'' ''Çok naziksiniz Lillian. Brian'ın fikriydi ama umarım sizce bir mahsuru yoktur.'' ''Tam aksine. Bilhassa seni arıyorum ki böyle bir düşünceye kapılma. Dört gözle bekliyoruz tatlım. Robert, Hüma'nın martinisinden hazırlamaya başladı bile.'' Hüma telefonu kapadığında gerçekten babaannesinin kendisini Hampton'daki evde beklediği hissine kapılarak gülümsedi. Öldükten sonra bu kadar yaşamak olabilir miydi? Evet, demek ki imkansız değildi.